Ayrım 49, Hırsızlar Cumhuriyeti, Scott Lynch, sayfa 453. Triassa sanki Jean'ın kafası kilden bir büst müşçesine ve burnunu koparıp yeniden yapması gerekiyormuşçasına ellerini dikkatle yerleştirdi, sonra da akıcı bir hareketle baskı uyguladı. Jean kıpırdamamasına rağmen uzun, derin ve münasip derecede abartılı bir inilti çıkardı. İçeride hareket eden veya kırılan şey her neyse öyle bir ses çıkardı ki Loki'nin edep yerleri buzlu suya batırılmış gibi ürpermesine ve katiplerden toplu bir nida kopmasına yol açtı. "Belki küçük bir brandy iyi olabilir," diye hırıldadı Jean, dudaklarını belli belirsiz oynatarak. Yanaklarından aşağı yaşlar boşalıyordu. Loki katiplerden birine el etti, kadın kafa salladı ve alelacele galeriden ayrıldı. Triassa krem rengi simyasal bir alçıyla Jean'ın burnunu ustaca sardı ve başının etrafına keten sargılar bağladı. "Alçıyı sabit tutun," dedi kadın. "Bu dansa daha önce de kalktınız. O yüzden aptalca bir şey yapmayın. Uyurken başınızı destekleyin. Yarın gelip beni görün. Muayenehanem sokağın karşısında." "Teşekkürler," dedi Jean. Az sonra o yardımsever katip bir kadeh karamel kahverengisi içkiyle çıka geldi ve iri yarı adam içkiyi boğazından aşağı boşalttı. "Tamam öyleyse," dedi Loki. "Artık hepimiz ne kadar sert olamayacağımızı tamı tamına öğrendiğimize göre elimizdekileri en iyi şekilde değerlendirelim. Listelerinizi Nikoros'a verin. Ayrıntılarla o ilgilenir." "Baylar," dedi Nikoros, elleri çabucak kağıtlarla dolarken, "geri gelmenize ve seçimin gidişatına daha aktif bir rol oynamanıza memnunum. Fakat ah böyle bir iş yoğunluğu." "Sızlanmayı bırak Nikoros, bol bol zamanımız var. Tabii hiçbirimizin şafaktan önce yatmadığını varsayarsak." Loki güven verici bir edayla adamın kolunu sıktı, sonra sesini mahrem bir fısıltıya kadar alçalttı. "Ayrıca seni o kara simyanın bir zerresini dahi boğazından aşağı tıkıştırırken yakalarsam makamın boş kalacak, anladın mı?" "Efendi Lazzari bayım, ne diyebilirim ki? Utanıyorum ama siz yoktunuz. Her şey öyle karman çormandı ki." "Artık değil. Şimdi gidip banyo yapacağız ve uygarlığın arasına döneceğiz. İşe koyul. Bana o listeyi veya o simyacıyı bul. Ne gibi bir planımız olduğunu görmek için bilhassa bekleyen iki hanım var ve ortalığı kızıştırmanın vakti geldi."
"Elbette Efendi Lazzari."
"Nikoros?"
"Evet bayım."
"Aklıma sahiden heyecan verici bir fikir geldi. Listeden ve simyacıdan sonra bana bir de şehir inzibatı bul. Şöyle omurgasızlardan. Beyniyle değil kesesiyle düşünsün ve bu konuda utangaç davranmasın."
"Bit tabii ama bu biraz zaman."
"Bu gece Nikoros, bu gece." 5. Kısım. Loki ile Jean süitlerinde sıcak su dolu küvetlere ilaveten daha fazla yemek ve oldukça hijyenik bir harebi donatacak kadar havlu, vücut kesesi ve kokulu yağ kavanozu buldular. Dinçleşmiş ve saygın dış katmanlara bürünmüş halde derin kökler özel galerisine döndüklerinde Nikoros'u elinde yeni kağıtlarla kendilerini beklerken buldular. Loki onları kargacık burgacık el yazısının izin verdiği kadar büyük bir süratle gözden geçirdi. "Güzel, güzel," diye mırıldandı. "Borç, bir sürü borç. Kara zambaklı küçük dostlarımız kumara pek düşkünmüş. Bunlardan çoğunun alacaklısı kim?"
"Soylular arasındakiler hariç borçların çoğu 5. oğul Lucidus'u alakadar eder. Kendisi Velverda'daki kumarhanelerin sahibidir ama Isas Menro'da bir yerde yaşar."
"Fevkalade," dedi Loki. "Küçük bir zar batakhaneleri dükü. Her iki siyasi partide de büyük bir oyuncu değildir herhalde."
"Bildiğim kadarıyla seçimleri zerre kadar umursamaz."
"Daha bile iyi," dedi Loki. "Tam da Efendi Kallas ile benim ev ziyaretine giden vazife şinas birer hekim gibi sabahın erken saatlerinde görmemiz gereken biri."
"Hekim gibi mi?"
"Kesinlikle. Onu tavsiyelerimize uymazsa sıhhatinin zarar göreceğine ikna etmek istiyoruz. Şimdi simyacım ve inzibatım nerede?"
"Geliyorlar Efendi Lazzari, geliyorlar."
6. Kısım. Aylar tam da hırsızların yeğlediği gibi utangaç davranarak siyah yün topaklarını andıran bulutların arkasına saklanmıştı. Ve sert güney rüzgarı göl suyu ile demirhane dumanının kokularını taşıyordu. Kısılmış demirci ocakları, çekiçler adasının gölgelerinin arasına sokulmuş silik birer kırmızı turuncu lekeden ibaretti. Ve beşinci oğul Lucidus'un üçüncü kattaki yatak odasının penceresinden görülen manzara tüm bunları güzelce kapsıyordu. Loki karşısındaki tabloyu hakkıyla seyretmek için biraz durakladı, sonra da dönüp Lucidus'un suratına bir tokat atarak adamı uyandırdı.
''Öf öf'' dedi iri kıyım kart hainli. Yatağın arkasında duran Jean bir eliyle Lucidus'un ağzını kapatarak bağırışını boğdu, diğeriyle de adama asılarak onu oturur bir pozisyona soktu.
''Şşş'' dedi Loki adamın ayaklarının dibine oturarak. Kara fenerinin kapağını yüzünde bir şarap şişesini yol açtığı türden ekstra kırışıklıklar bulunan sakallı ve mahmur gözlü adamın tam üstüne ince bir ışık hüzmesi düşürecek şekilde ayarladı.
Aklından geçen ilk düşünce karşı koymak olacak. O yüzden konuşma yetine hiç zarar vermeksizin nereni ne kadar derin kesebileceğimi iyi düşünmeni istiyorum.
Loki yeni cilalanmış uzun bir çelik bıçak çekti ve yassı kenarıyla Lucidus'un bacaklarına vurmadan önce fener ışığının metalden yansıdığından emin oldu.
İkinci düşüncense dedi ayaküstü hazırladığı gri renkli keten bir maske takmakta olan Loki, ön kapını beklemesi gereken o koca adamı çağırmak olacak. Korkarım onu bir süreliğine uyutmamız icap etti. O nedenle meslektaşım elini ağzından çektiğinde ses tonuna hakim olacaksın.
Siz de kimsiniz? Diye fısıldadı Lucidus.
''Asıl önemlisi ne olduğumuz, senden üstünüz, sana bunu canımızın istediği zaman yapmamızı engelleyecek, hiçbir tedbir alamaz, hiçbir deliğe saklanamazsın.''
''Ne? Ne istiyorsunuz?''
''Bu isimlere iyice bir bak.''
Loki bıçağı kınına soktu ve üstünde kısa bir listenin yer aldığı yırtık bir parşömen sayfası çıkardı. İsimler Nikoros'un temin ettiği daha uzun listeden seçilmişti. Bunlar sadece karşı tarafın seçmenleri değil ama aynı zamanda kara zambağın siyaset mekanizmasının farklı seviyelerde önem taşıyan bileşenleriydi.
Bu adamlarla kadınlardan bazıları sana para borçlu değil mi?
Evet dedi Lucidus parşömene kısık gözlerle bakarak. Evet hatta çoğu öyle.
Güzel dedi Loki. Çünkü kısa süre içinde bazı parasal sorunlar yaşayacaksın anladın mı? Tüm bu seçkin vatandaşlardan borçlarını derhal ödemelerini isteyeceksin.
Bekle bir dakika.
Bu son nida Jean'ın ön kolunu Lucidus'un soluk borusuna dikkatle bastırmak suretiyle varlığını yeniden hatırlatmasının bir sonucuydu.
''Fikrini sormuyorum.'' dedi Loki dostuna baskıyı azaltmasını işaret ederek. ''Emir veriyorum. O insanların ensesine bin. Yoksa şanssızlıklar peşini bırakmaz. Kumarhanelerin yanabilir. Bunun gibi güzel evlerin yanabilir. Bacaklarındaki lifler kesilebilir. Anlıyor musun?''
''Evet, evet.''
Şu parasal sorunlara gelince Loki ağzına kadar sikkeyle dolu yaklaşık 5 kilo ağırlığındaki bir keseyi havaya kaldırdı ve Lucidus'un gözleri fal taşı gibi açıldı.
Gizli bir yer paneli ha? Cidden mi? Bu tür şeyleri bulmayı daha 6 yaşındayken öğreniyordum. O insanların ümüğünü sıkacaksın tamam mı? Borçlarını tahsil edeceksin. Elinden gelenin en iyisini yaparsan bu keseyi geri alırsın. Hem de yanında 100 dukatla beraber. Bu hiç de burun kıvrılacak bir meblağ değil ne dersin? Hayır.
Ama eğer işi yüzüne gözüne bulaştırırsan dedi Loki sesini bir hırıltıya kadar alçaltarak bu para ortadan kaybolur. Bana kazık atmaya kalkarsan seni koyun gibi kıtır kıtır keserim. Yarın hemen işe koyul ve bizi aramakla uğraşma. Tekrar konuşmak istediğimizde biz seni buluruz.
7. kısım. Şimdi söyleyin bize dedi Jean tüm caddeleri ve adaları içeren ayrıntılı bir Kartain haritasına bakarak. Genellikle partilerden birinin kalesi olarak kabul edilen semtler hangileri? 5. oğul Lucidus'un evine yaptıkları gece yarısı ziyaretinden sonraki akşamın ilerleyen saatleriydi. İki kafadar özel galeride kahrolasıca hurafe Dexa ve 1. oğul Epitalus'la beraber oturuyorlardı. Loki'nin niyetlendiğinden daha uzun bir süre boyunca mekanik bir düzenek gibi çalıştırılan Nikoros, yüksek arkalıklı bir sandalyede uyuyakalmıştı. Bu hali ister gerçek bir yorgunluktan, ister simyasal sebeplerden olsun, Locke şimdilik adamın gönlünce horlamasına izin veriyordu.
''Bir öneme haiz olan her yer bizim elimizde sevgili çocuğum.'' dedi Dexa, haritanın güneydoğu bölümünü işaret ederek. ''Isas Melia, Tedra ve Jonquin, üç kız kardeşler, eski para semtleri, Gümüş Yol ve Vorhala'dan da düzenli olarak 10'da 8 oranında derin kökler oyu çıkarır.''
''Rakip partiye gelince.'' dedi Epitalus, ''Çekişler Adası ve çevre mahalleler onlarındır.'' Barresta, Merrero, Lacor, Agarro, yani alışveriş ve ticaret semtleri. Yaşlı adam burun deliklerinden iki sütun halinde beyaz pipo dumanı üfledi ve kısa ömürlü bulut oluşumları temsili şehrin üzerinde sürüklendi.
Yeni yetme adamlarla kadınlar, oy pusulalarındaki mürekkebin hala kurumadığı insanlar.
Yani 5'e karşı 5 dedi Locke. Peki geriye kalan 9 semt de oyuna dahil mi?
Aşağı yukarı dedi Dexa. Şehirdeki genel kanı gitsin kendini assın dedi Locke.
Şimdilik açıklayabileceğim kadarıyla temel planımız şöyle. Paramızın çoğunu yerleşik semtlerin dışında tutacağız. Kara Zamban kalelerini kendi tarafımıza çekecek kadar zamanımız yok. Onların da aynı şeyi bizimkilere yapacaklarından endişelenmemiz yersiz. Bazı yanıltmacalar ve çocukça hınzırlıklar yapacağız ama elimizdeki kozların çoğu kararsız durumdaki 9 semtin üstünde kullanılacak. Siz ikiniz konsey işleriyle ne kadar meşgulsünüz?
Pek değil dedi Dexa, seçim dönemlerinde kısmen paydos ederiz. Kartay'ın acil durumlar haricinde kendi kendini idare eder.
Epitalus bıyık altından bir şey mırıldandı. Locke adamın mevcudiyete şükürler olsun dediğinden emindi.
''Güzel'' dedi genç adam, ''sizden bir iyilik istiyorum. Kendinizinkinin dışındaki semtlerde kararsız seçmenlerin peşine düşün, yüz yüze görüşmeler yapın. Orta direğin kaymak tabakasındaki önemli kişileri seçin. İkinizin de 100 farklı aday düşünebileceğinizden eminim. Her bir oyun önem taşıyacağı semtlerdeki seçmenleri teker teker cezbedin. Bu fikri makbul buluyor musunuz?''
''Kusura bakma efendi Lazari'' dedi Epitalus, ''ama Kartay'ında işler böyle yürümez.''
''Kara Zambak hiyerarşisindeki mevkidaşlarınızın böyle bir görevden kaçınacaklarını hiç sanmam.''
''Önde gelen şahıslar söz konusu olduğunda bu tür yollara başvurmayız.'' dedi Dexa nazikçe, ''çok küçük bir çocuğu ateşin sıcak bir şey olduğunu açıklarcasına.''
''Biz Kara Zambak'tan daha yüksek beklentilere sahibiz.'' dedi Epitalus ve ''daha katı standartlara. Ortalıkta koşuşturup önümüze gelene kur yapmayız efendi Lazari. Böyle bir davranışın bizi nedenli zavallı göstereceğini anlıyorsundur muhakkak.''
''Teklif ettiğim oy isteme görüşmelerinde.'' dedi Locke. ''Eminim ki konuşacağınız insanlar sizin kadar önemli kimseleri ağırlamaktan şeref duyarlar.''
''Onları kastetmiyoruz.'' dedi Dexa. ''Biz daha ziyade derin köklerdeki diğer üyelerden bahsediyoruz. Bu tür bir davranış parti içinde uygun görülmeyecek.''
''Tabii canım.'' dedi Locke. ''Zaten bu tür çekincelerin son iki seçimde size utanç verici bir yenilgi getirmesinin ne önemi var? Kara Zamban sizi tekrar alt etmesine böyle gamsızca göz yumarsanız o sıkı standartların gitgide küçülen bir yandaş camiasında ve azaldıkça azalan bir nüfuz dahilinde kalacak olmasını kim takar?
Hadi ama efendi Lazari dedi Dexa, böyle konuşmak için bir sebep.
''Bana bu seçimi kazanma görevi verildi.'' dedi Locke. ''Bunu başarmak için çiğnemem gereken her adeti çiğnemeye hazırım. Eğer sınırsız güveninizle mahrumsam hemen istifa.''
''Ah hayır.'' dedi Epitalus. ''Hayır lütfen.''
Karşısındaki Kartaynlilerin kökleşmiş ön yargıları ile onu bir tür baş casus peygamber karışımı olarak görmelerini sağlayan şartlandırmaları birbiriyle çatışırken Locke bağlı büyücü sanatının ilginç işleyişine bir kez daha tanık oldu. Sanki ikilinin gözlerinin arkasında bir şey vardı. İşler kendi istediği yönde gidiyor gibi gözükmesine rağmen genç adam ilave teminat olarak biraz pohpohlamanın daha iyi sonuç vereceğini düşündü.
''Kesin bir başarı sağlayacağınıza inanmasaydım.'' dedi yatıştırıcı bir üslupla, ''sizden asla böyle bir ricada bulunmazdım. Niteliğiniz ve zarafetiniz o şahısları dosdoğru bizim tarafımıza çekecek. Ayrıca görüşeceğiniz kişileri bizzat seçeceğiniz için derin köklere itibardan başka hiçbir şey getirmeyecekler. Bize 100 kadar seçmen bulun. Kazanmak tüm bunlara değecek, inanın bana.
Dexa ile Epitalus sonunda razı geldiler. Evet, pek coşkulu oldukları söylenemezdi. Ama kafa sallayışlarındaki içtenlik Loki'yi yeterince tatmin etti.
Fevkalade dedi genç adam. Şimdi gitmem gereken bir akşam yemeği görüşmesi var. Bir iş görüşmesi. Sahiden de bize yarar sağlayabilecek bir şey. Bir şeye ihtiyaç duyarsanız Efendi Kallas burada olacak.
Ben de bir planlama seansı için fazla iyi giyindiğini düşünmüştüm dedi Dexa.
Zavallı Via Lupa'ya ne olacak diye sordu Epitalus.
Ah Nikoros, bırakın biraz daha uyusun. Yarın kıçına kadar sepetlere ve yeşil kurdelelere gömülecek.
Loki koyu mavi ceketinin üstünde birkaç lüzumsuz ayarlama yaptı ve siyah ipek kravatındaki hayali tozları silkeledi.
Ve eğer geri gelmezsem diye mırıldandı Jana. Kara zambak nişanını temellerine kadar yıkıp Sabeta'yı Talişam'a yolcu edeceğim.
Bak bu içimi rahatlattı diye fısıldadı. Tamamdır.
Gidip faytonu beklemem lazım. Nikoros'un klapasına bir not iğneleyi ver olur mu? Hala o kahrolasıca simyacıyı ve inzibatı bekliyorum.
8. kısım.
Fayton vakitli ve konforluydu. Yine de Loki dikkati elden bırakmayarak kabin pencerelerini açık tuttu ve elini ceket ceplerinin birinden çıkarmadı. Duruma göre derhal bir maymuncuk, bir hançer, bir cop ya da küçük bir çelik levye çekebilirdi. Lakin yolculuğu ceketindeki aletler için herhangi bir ihtiyaç doğmadan önce gümüş yol semtinde yer aldığını tahmin ettiği davetkar bir tarzda aydınlatılmış taş bir kulenin önünde sona erdi. Etrafta oldukça rahat gözüken en az 12 asilzade mevcuttu. Kırmızı ipek bir ceket giyen bir hizmetkar faytonun kapısını Loki için açtı ve eğilerek onu selamladı.
''Nezarete hoş geldiniz Efendi Lazari'' dedi hizmetkar genç adam kaldırıma ayak basarken. ''Lütfen beni takip edin, refakatçiniz sizi bekliyor.''
Bir pusudan ziyade gerçek bir akşam yemeğiyle karşılaşacağını ummak için kendine izin veren Loki başını kaldırıp yukarı baktığında şaşırdı. Kulenin en üst katı simyasal fenerler barındıran yuvarlak pirinç kafeslerle sarılıydı. Karmaşık bir mekanik düzeneğin yardımıyla asılı duran bu kafesler yerden aşağı yukarı 20 metre yükseklikte bir tür ışıltılı hale teşkil etmekteydi. Hizmetkar onu çalı çitlerle çevrili bir yol boyunca kulenin etrafından dolaştırırken Loki yukarıdan gelen boğuk bir gümbürtü işitti. Faytonların park edildiği alanın tam karşı tarafındaki kafes akıcı bir hareketle aşağıya indi ve yaklaşık 5 metre genişliğindeki parke döşeli bir daireye kondu. Hizmetkar iki manivelanın yardımıyla kafesin kapağını çekerek açtı ve lüks iç mekanı gözler önüne serdi.
Ve Sabeta'yı...
Genç kadın yoğun brand rengindeki ceketinin altına tereyağı tonunda bir elbise giymiş, saçlarını toplamayarak omuzlarına dökülmelerine izin vermişti. Diz seviyesindeki bir sehpanın arkasında duran bir mindere, Cereş tarzında bağdaş kurup oturmuştu. Hem genç kadının hem de bulundukları garip mekanın görüntüsü karşısında şaşkına dönen Loki, kuzu kuzu kafese girip kendi minderine diz çöktü. Hizmetkar kapıyı yeniden kapattı ve hemen ardından kafes, müşterilerin hassas kulakları dikkate alınarak sıklıkla yağlandığı belli olan bir tür mekanizma vasıtasıyla yavaş yavaş yükselmeye başladı.
''Daha erken gelmemi isteseydin'' dedi Loki.
''Seve seve.'' ''Hiç de bile. Kapı açıldığında seni sakince bekliyor olmasaydım nasıl gerektiği gibi gizemli ve çekici görünebilirdim?''
''Yine de bir yolunu bulurdun.''
Loki kafesi daha yakından inceledi. Masanın etrafı tül perdelerle çevrili olsa da o sırada tavana kadar kaldırılıp bağlanmış vaziyetteydiler. Kafes yaklaşık 2,5 santim aralıklarla yerleştirilmiş parmaklıklardan oluşmaktaydı. Ve genç adam o aralıklardan baktığında solup giden gün batımının altın sarısı kırmızı çizgileri altındaki Güneydoğu Kartay'ın bir manzarasıyla karşılaştı.
Kamorda suçluları bunun gibi bir zımbırtıyla cezalandırıyorlar.
Kartay'ında suçlular sallandırma ayrıcalığı için para öderler dedi Sabeta. Bana nezaretin sabır sarayından esinlenerek inşa edildiği söylenmişti.
Batı'nın doğu geleneklerini nasıl kibarlaştırdığı ve mükemmelleştirdiği yönünde bir şeyler işte.
Yıllardır bu taraflardayım ama kendimi ne kibarlaşmış ne de mükemmelleşmiş hissediyorum, dedi Locke.
Ona ne şüphe, daha kadehime şarap doldurmayı bile teklif etmedin, dedi Sabeta sahte bir küçümsemeyle.
Ah hay aksi, dedi Locke alelacele doğrularak. Masanın üstünde bir kadeh üçlüsünün yanı sıra ağzı açık bir içki şişesi bekliyordu.
Locke vazifesini zarafetle yaparak kadehlerden ikisini doldurdu ve abartılı bir reveransla birini genç kadına uzattı.
Böylesi daha iyi. Yine de bazılarımızı unuttun, dedi Sabeta boş kadehi işaret ederek.
Sabeta'ya yakın olmak Locke'nin zihin çarklarının arasına kum dökülmesi gibiydi. Genç adam boş kadehe aval aval bakarken o çarkların dönmeye çalıştığını hisseder gibiydi. Derken içini bir utanç dalgası kapladı.
Hay canım çıksın diye omurdanarak o kadehi de doldurdu. Noksan dostlar için havaya dökülen bir kadeh içki. Madrabaz bekçi, madrabaz hizmetkarlarını kutsasın. Zincir, kalo, galdo ve böcek.
Bundan daha güzel dünyalarda ebediyen gülsünler, dedi Sabeta kadehini Locke'ninkiyle tokuşturarak.
İkisi de küçük birer yudum aldı. Erik ve ekşi portakal tadındaki kaliteli şarap sert olmasına rağmen kolay içilir cinslendi.
Locke tekrar minderine oturdu ve mahcup bir duraksama paylaştılar.
Kusura bakma, dedi Sabeta, niyetim ortamı hüzne boğmak değildi.
Biliyorum. Locke buna da ilaç katılmış olması halinde tüm umutlarının ve varsayımlarının zaten boşa çıktığı yönünde mantık yürüterek şarabını tekrar yudumladı.
Ceketindeki minyatür silahlık artık gülünç gelmekteydi.
Sana getirdiğim çiçeği beğendin mi?
Görünmez bir çiçek mi, yoksa varsayımsal mı?
49. ayrımın sonu. Sayfa 462.